Elçilerin İşleri 18. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bir gece Rab bir görümde Pavlus'a korkma dedi. Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Büyük bir halk topluluğuna kalabalık bir halk topluluğu da diyebiliriz. Tanrı'nın bu kadar kalabalık bir halk topluluğunun hangi kentte olabileceğini bize sorsalardı herhalde Korint kenti aklımıza en son gelen yer olurdu. Oradaki kalabalıklara baktığımızda Rabbin orada bir halkının olabileceği düşüncesi insanın hiç aklına bile gelmez. Eğer Rab bana, bu kentte bana iman edecek çok insan var deseydi, Rab'be bu konuda bir soru sormazdım ama böyle bir şey benim bu kente ilişkin edindiğim izlenimlerin tam karşıtı olurdu. Paulus Korint'e geleli epey bir zaman olmuştu ve eminim bu kentle ilgili bazı şeyleri merak ediyordu. Benim görüşüme göre Paulus Yahudilerin bu muhalefetiyle karşılaştığı zaman kentten ayrılıp başka bir yere gitmek niyetindeydi. Ama Rabbin kendisi duruma müdahale ederek Paulus'u atacağı bu adımdan geri çevirmişti. Ona bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var dedi. Elçilerin İşleri 18. bölüm 11. ayette ise Paulus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti diye yazar. Paulus Korint'teki hizmetlerine başlayalı daha birkaç ay olmadan ona bir kez daha karşı çıkanlar olacaktı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 12. ayette ise Gallio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Paulus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar diye yazıyor. Evet, sözü edilen mahkeme Paulus'un Korintlere yazdığı mektupta sözünü ettiği mahkemedir. Paulus'u bu yargı kürsüsüne çıkarmışlardı ve ona karşı çeşitli suçlamalarda bulunuyorlardı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 13. ayette bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Burada Yahudilerin sözünü ettikleri yasa Roma İmparatorluğu'nun ya da Korint Şehir Meclisi'nin yasaları değildi. Burada sözü edilen ve Paulus'un çiğnediğini söyledikleri yasa Musa peygamberin getirdiği Yahudi yasasıydı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında Paulus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudiler! Davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem. Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Ben bu Gallio denen adamı temelsiz yere suçlayan kutsal kitap yorumcularının söylediklerini hem okumuş hem de duymuşumdur. Bu yorumlarda Gallio o günün duygusuz, tipik bir yargıcına benzetilmektedir. Ben burada bu kişiyi savunmaya yönelik bazı şeyler söylemek isterim. Gallio için ben Rab'be şükrediyorum. Bence bu adam böyle yapmakla en doğru olanı yapmıştı. Ne demek istediğimi size açıklayayım. Bu adam belki de kilise ile devlet arasında bir karara varan ilk kişiydi. Gallio söz konusu şey, dinle ilgili bir şeyse bunun o dinle uğraşanlarca sonuca ulaştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Gallio Romalı bir valiydi ve Roma İmparatorluğu'nun yasalarını uygulamakla sorumluydu. Söz konusu dava Roma yasalarını ilgilendirmediğinden o konuya el atmıyordu. Onlara dinsel konuları kendi aralarında çözüme kavuşturmaları gerektiğini önermekteydi. Bir tür suya sabuna bulaşmama felsefesi izliyordu. Gallio'nun bu yönünü ben çok beğeniyorum. Bu adam gidip Korint kentinin meydanlarında İncil'i vaaz eden Paulus'a karışmıyordu. Korint din ve vicdan özgürlüğü de olmak üzere birçok özgürlüğün yaşandığı bir kentti. Evet, ortaya konulan konu din ve dinsel konuları ilgilendirdiğinden Gallio herhangi bir müdahalede bulunmuyor, bu konuyu onların kendi aralarında çözüme kavuşturmalarını istiyordu. Eğer Gallio denen bu adam seçimlere katılsaydı ben oyumu garanti ederim ona verirdim. Bizim bugün onunkine benzer görüşlere sahip olan insanlara ihtiyacımız var. 17. ayette Gallio'nun bu olanlar karşısında kılını bile kıpırdatmadığını okuyoruz. Tabii ki kılı bile kıpırdamadı. Kendisi laik bir valiydi. Öğretiş konusunda çıkan bir antlaşmazlığı yatıştırmak onun görevi değildi. Bu nedenle tartışma dışında kaldı, sesini çıkarmadı, helal olsun. Ben oyumu bu adama verirdim. Şimdi geldiğimiz bölümlerde ise Paulus'un Antakya'ya dönmesini görmekteyiz. Elçilerin İşleri 18. bölüm 18. ayette Paulus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. diye yazıyor. Birçok kişi Pavlus'u burada bir adak adadığı için suçlu görmektedir. Diyorlar ki biz yasa altında değil lütuf altındayız diye vaaz eden bir adamın herhangi bir adak adamaması gerekirdi. Pavlus'a ilişkin bu şekilde konuşan herhangi bir kimse Pavlus'un önüne küçük bir kural sürmektedir. Bu düşüncede olanlar Pavlus'tan da kendileri gibi davranmasını bekliyorlar. Bizler kayra yani lütuf altındayız. Lütuf altında olunca insan isterse bir adak adayabilir, istemezse de adamaz. Bu onun bileceği bir iştir. Pavlus hiç kimseyi adak adayacaksınız diyerek zorlamadı. Onun söylemek istediği şey kimsenin bunu yapmak zorunda olmadığıydı. Eğer Pavlus herhangi bir konuda adak adamışsa bu tamamen onun bileceği bir iştir. İşte aslında bugün Tanrı'nın lütfu altında sahip olduğumuz özgürlük böyle yüce bir özgürlüktür. Küçük gruplarda hizipçilik yapan, Mesih inanları için çeşitli kuralları belirleyen bazı süper azizler vardır. Bunlar şunu yapamayız, bunu edemeyiz derler. Size açıkça şunu söyleyeyim. Bizim ilişkimiz doğrudan Rab İsa Mesih'ledir ve bu ilişki bir tür aşk ilişkisi gibidir. Eğer biz onu seviyorsak o zaman onunla aramızdaki bu ilişkiyi bozabilecek herhangi bir şey yapmaktan geri dururuz. Tasarladığın bu işe yaramaz kurallara uyacağım diye hiç boşuna bekleme. Ben İsa'nın ardı sıra gidiyorum. Onunla aramdaki bu ilişkimi sürdürebilmem için ne yapıp yapmamam gerektiğini bana o gösteriyor. Başka bir kimsenin akıl hocalığına, başka bir kimsenin çobanlığına, önderliğine ihtiyacım yok. Eğer bir kimse et yemek istiyorsa et yeme özgürlüğü vardır. Birisi belirli bir günü tutmak istiyorsa o günü tutma özgürlüğü vardır. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayette sonuç olarak ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın der İncil. Önemli olan şey bütün bu şeyleri Tanrı'nın yüceliği için yapmaktır. Et yemekte Tanrı'nın beğenisini kazanamayacağınız gibi et yememekte de kazanamazsınız. Gelin burada Pavlus'u suçlamayalım. Zavallı Gallio ile Elçi Pavlus bu ayetlerde eleştirenlerin saldırısına uğruyorlar. Ama ben her ikisine de destek vermek isterim. Pavlus artık ikinci haber gezisinden geri dönüyordu. Son durağı Korint olmuştu ve şimdi Antakya'ya geri gidiyordu. Yunanistan yarımadasının doğusunda kalan ve bir sahil kasabası olan Kenhere'den bir gemiye binerek denize açıldı. Bugün Korint yarımadası ile Atina arasında yapay bir kanal bulunmaktadır ama o günlerde böyle bir kanal yoktu. Bu nedenle herhalde o günlerde gemileri ve kayıkları öbür tarafa geçirmek için karadan kızaklarla kaydırmaktaydılar. Kenhere, Korint'in doğusunda bu kente bağlı bir sahil kasabasıydı. Paulus, Akvilla ve Priscilla ile birlikte ilkin bu kasabaya gitti ve oradan da bir gemiye bindiler. Artık batıya doğru değil, doğuya doğru yol alacak ve kendi yurduna dönecekti. Elçilerin İşleri 18. bölüm 19. ayette ise Efes'e vardıkları zaman Priscilla ve Akvilla'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı diye yazıyor. Anımsayacaksanız Pavlus ikinci haber gezisi sırasında Efes'e gitmek istemiş ama Tanrı'nın kutsal ruhu onun Efes'e gitmesine izin vermemişti. Şimdi dönüşte Efes'e uğruyorsa da orada çok uzun kalmayacaktı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ise bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı diye yazıyor. Pavlus Efes'te İncil'e büyük bir açık kapı olduğunu görmüştü. Yüreği Rabbin sözünü duyurma arzusuyla dopdolu olduğundan ilk fırsatta Efes'e geri dönmek istiyordu. Efes Roma İmparatorluğu'nun en büyük kentlerinden birisiydi. Elçilerin İşleri 18. bölüm 22. ayette ise Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Pavlus ilk olarak Sezarya'ya varmıştı. Sezarya ve Yafa kentleri Akdeniz'de birer liman kentiydi ve deniz yoluyla İsrail'e gelenler Yeruşalim'e geçmek için bu kentlerden birinden geçerlerdi. Pavlus Yeruşalim'e giderek oradaki inanlılar topluluğuna yapmış olduğu bu geziyle ilgili izlenimlerini aktardı. Oradan tekrar kuzeye geçerek üyesi olduğu kendi cemaatine Antakya'daki inanlılar topluluğuna vardı. Böylece Pavlus'un ikinci haber gezisi noktalanmış oluyordu. Dikkat edecek olursanız Pavlus hiç vakit kaybetmeden hemen 3. haber gezisine çıkmaktadır. Elçilerin İşleri 18. bölüm 23. ayette ise bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi diye yazar. Bu şimdi Pavlus'un Galatya bölgesine 3. yolculuğu olmaktadır. Pavlus'un bu 3. haber gezisinde Efes'e gittiğini göreceğiz. Paulus orada büyük bir ruhsal hizmet verecekti ama Paulus daha oraya gelmeden önce oraya bir başkası gelmişti. Bu kişi ilk dönem inanlar topluluğunun en güçlü vaizlerinden birisi olan Apollos'tu. Bu kişi Paulus kadar iyi bilinmese de onunla ilgili birçok şey öğrenebilmekteyiz. Şimdi Efes'e gelen Apollos'a bakalım. Elçiler İşleri 18. bölüm 24. ayette bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos kutsal yazıları çok iyi biliyordu diye yazar. Apollos bir Yahudiydi. Yani çocukluğundan beri Musa'nın yasası altında yetişmişti. Onun adı aslında Yunanca bir attı. Buradan onun Yunanca konuşan diasporalı bir Yahudi olduğunu anlıyoruz. Apollos Yunanistan ya da Makedonya'da değil, Kuzey Afrika'da bulunan İskenderiye kentinde doğmuştu. Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye kenti Yunan kültürünün en büyük merkezlerinden birisiydi. Çok ünlü bir üniversiteyle dünyanın en güzel kütüphanelerinden birisi bu kentte bulunuyordu. İşte eski antlaşmanın Septuagint adıyla bilinen Yunanca'ya tercümesi bu kentte gerçekleştirilmişti. İskenderiye'de bir Yahudi tapınağı da vardı aynı zamanda. İnanlar topluluğunun merkezi Yeruşalim'di. Yeruşalim ve Antakya'dan sonra topluluğun merkezi İskenderiye'ye taşınmıştı. İskenderiye kenti kilise tarihinin ilk birkaç yüzyılında inanlar topluluğunun merkezi olması nedeniyle çok önemli roller üstlenmiştir. İlk dönem inanlar topluluğunun en büyük adamı olan Athanasius, Vertulian ve Augustin buralıydılar. Apollos'un çağdaşı olan Filo, Yunan felsefesiyle Musevi inancından yeni bir sentez ortaya çıkartmıştı. Buna göre Eflatun'un felsefesiyle Yahudi inançları bir araya getirilmişti. Apollos açıkçası böyle bir birikimin etkisinde kalmış birisiydi. Bu ayette Apollos'un söz söyleme yeteneğine sahip olduğunu okumaktayız. Yani etkili, güçlü bir vaizdi bu kişi. Aynı zamanda kutsal yazıları da çok iyi biliyordu. Eski antlaşma konuları üzerinde oldukça iyi bir eğitim görmüştü. Elçilerin İşleri 18. bölüm 25. ayette ise Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu, diyor. Apollos aynı zamanda Rab yolunda eğitilmiş birisiydi. Tabi bu eğitim göksel esin yoluyla aldığı bir eğitim değil, insanlardan aldığı bir eğitimdi. Ruhta ateşliydi ancak bu Tanrı'nın kutsal ruhu değildi. Kendisi Tanrı ile ilgili konularda çok gayretliydi. Kutsal ruhun Apollos'la ilgili açıkladıklarının hepsi bu kadar. Evet sevgili arkadaşım, Apollos gerçekten büyük ve önemli bir adamdı. Apollos Rab'be ilişkin gerçekleri incelikle öğretmekteydi. Kendisine ne öğretilmişse başkalarına da onu öğreten Apollos, vaftiz konusunda sadece Yahya peygamberin vaftizini biliyordu. Bu noktadan öteye gidememişti. İsa ile ilgili gerçekleri henüz duymamıştı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 26. ayette Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar diye yazıyor. Sinagogdaki toplantıdan sonra Akvila ile Priskilla Apollos'u evlerine yemeğe davet ettiler. Apollos'un bilgilerinin oldukça sınırlı olduğunu fark ettiklerinden ona İsa ile ilgili geniş gerçekleri anlattılar. Elçilerin İşleri 18. bölüm 27. ayette ise Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Apollos aklı çalışan zeki bir adamdı ama Akvilla ile Priskilla onu evlerine almadan önce Tanrı'nın lütfuyla ilgili sevinç getirici haberinden bütünüyle habersizdi. Burada bir kadının bir İncil vaizine yaptığı büyük katkıları görmekteyiz. Bu kadın Apollos'a daha henüz hiç duymadığı, hiç bilmediği bazı gerçekleri anlatmıştı. Elçilerin İşleri 18. bölüm 28. ayette ise şöyle ki, kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü diye yazıyor. Apollos kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak ateşli sözlerle herkesin gözü önünde Yahudileri kesinlikle susturmuş, onların iddialarını açık bir şekilde çürütmüştü. Eski antlaşmanın Yahya peygamberin zamanına kadar gelen gerçeklerini insanlara büyük bir heves ve gayretle öğreten bu adam, Yahya'nın vaftizinden sonra gelişmeleri ve kesinleşen gerçekleri bilmiyordu. Akvilla ile Priskilla ona son gerçekleri anlatma ve de onu Rab'be getirme ayrıcalığına sahip oldular. Bu karı kocanın tanıklığı sonucunda Rab'be gelen Apollos daha sonra Korint ve Atina'da dahil olmak üzere Yunanistan'daki inanlı topluluklarını ziyaret ederek ve İsa Mesih'in kurtarıcı Rab olduğunu ilan ederek Ahaya bölgesine vardı. Elçilerin İşleri 19. bölümde Paulus'un 3. haber gezisi ve Efes'teki hizmetlerini görmekteyiz. Paulus'un 3. haber gezisi bir önceki bölümün 23. ayetinde Paulus'un Antakya'dan ayrılmasıyla başlamıştı. Bu bölümde Paulus'un 1. ve 2. haber gezilerine gittiği yerlere yeniden uğradığını görmekteyiz. Sonra Paulus Efes'e gelerek 2 yıl süreyle her gün Trenus okulunda konuşmalar yapacaktı. Paulus burada bazı mucizeler yapıyor. Bu da sonuçta Dimitrios'un önderliğindeki kuyumcuların Paulus'a karşı ayaklanmalarına yol açıyor. Bu ayaklanma onlara bu tür taşkınlıklar yapmayıp yasal yollara başvurmalarını öğütleyen kent görevlisinin girişimiyle yatıştırılmaktadır. İlk olarak Paulus'un Efes'teki hizmetine bakalım. Elçilerin İşleri 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki dediler. Anımsayacaksınız, Paulus 2. haber gezisinden dönüşte Efes'e uğramış ve oradakilere Rab dilerse tekrar geri geleceğini söylemişti. Paulus Efes'te daha önce bulunmamış ve orada herhangi bir ruhsal hizmet yapmamıştı. Paulus şimdi Efes'e geliyorsa da oraya kendisinden önce o büyük vaiz olan Apollos gelmişti. O sadece bildiği kadarını, yani vaftizci Yahya'nın tanıttığı vaftizi vaaz etmekteydi. Bu nedenle Apollos'un bu çalışmaları sonucunda insanlar sadece Yahya'nın vaftizine kadar olan gelişmeleri öğrenmişler, kutsal ruhu ise hiç duymamışlardı. Paulus onların bu durumunu hemen fark etmişti. Paulus onlara iman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Burada söylenmek istenilen şey çok belirgin. İman ettikleri zaman kutsal ruhu almışlar mıydı? Onlar kutsal ruh diye bir şeyin var olduğunu bile duymamışlardı. Sadece Yahya peygamberin öğrettiğini duymuşlar. Ondan sonraki, yani İsa Mesih'in hizmetlerini, ölümünü, dirilişini, göğe alınışını onlara daha hiç kimse anlatmamıştı. Bu nedenle ne Rab İsa'yı ne de Pentekost günü gönderilen kutsal ruhu biliyorlardı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 3. ayette ise öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Gördüğünüz gibi bu insanlar vaftiz olmuşlardı ama henüz kurtulmuş değillerdi. Kurtulmadıkları için de kutsal ruhu almamışlardı. Sevgili arkadaşım, İsa Mesih'e iman eder etmez kutsal ruh tarafından yeniden doğarsınız. Tanrı'nın ruhu içinizde yaşamaya başlar. Tanrı'nın kutsal ruhuyla mühürlenirsiniz ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla imanlılar topluluğuna vaftiz edilirsiniz. Bu ruhsal şeylerin hepsi siz İsa Mesih'e iman ettiğiniz anda gerçekleşiyor. Paulus bu insanların yaşamlarında bu tür şeylerin henüz gerçekleşmemiş olduğunu hemen anlamıştı. Bu nedenle şimdi onlara kurtulmaları için Rab İsa Mesih'e iman etmeleri gerektiğini söylüyordu. Paulus'un söylediklerine kulak veren birçoğu o gün Rab İsa Mesih'e iman etti. Elçilerin İşleri 19. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Paulus Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Yahya'nın duyurduğu ve yaptığı vaftiz tövbe vaftiziydi. Bu vaftiz insanları Rab İsa Mesih'in gelişine hazırlıyordu. Buradaki insanlar şimdi ilk kez Mesih'e geliyor ve ilk kez kurtuluyorlardı. Onlar Apollos'un hizmet sunduğu dönemlerde de kurtulmuş değillerdi, çünkü Apollos da onlara vaaz ettiği zaman Mesih'le ilgili herhangi bir bilgiye sahip değillerdi. Bazı insanlar bu ayetleri bu insanların kurtulmuş oldukları ve Paulus geldikten sonra kutsal ruhu aldıkları anlamında yorumluyorlar. Sizin de görebileceğiniz gibi böyle bir yorum gerçeği yansıtmaz. Elçilerin İşleri 19. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler diye yazar. Bu insanlar şimdi İncil'i başka dillerde, insanların anlayabileceği başka dillerde konuşabiliyorlardı. Efes, Roma İmparatorluğu'nun birçok dilinin konuşulduğu kentlerinden birisiydi. Pentekost gününde Yeruşalim'de nasıl birçok dil birden konuşuluyorduysa, Efes'te de insanlar böylesine çok farklı dillerde konuşuyorlardı. Doğu ile Batı Efes'in sahillerinde buluşuyordu. Efes o günlerin en önemli kentiydi. İman eden bu insanlar şimdi kurtuluş haberini kentte yaşayan her insana kendi dillerinde anlatabileceklerdi. Dikkat ederseniz orada bulunanların sayısı 12 idi. Efes'teki müjde duyurma hizmetinin başlangıcı böyle olmuştu. Paulus'un Korint kentinde verdiği ruhsal hizmet çok büyüktü ama Efes'teki hizmeti çok daha büyük olacaktı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında havraya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Trenus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Pavlus sinagogdan ayrılmak zorunda kalmıştı çünkü kendisine karşı duranların sayısı çoktu. Bu nedenle çalışmalarını Trenus'un dershanesine kaydıran Pavlus orada her gün halka konuşuyordu. Neydi bu Trenus'un toplantı salonu ya da dershanesi denen yer? Burası özellikle Efes'te yaşayan insanlar için kurulmuş özel bir okuldu. Bunların genellikle öğle saatlerinde 3 saat süren bir dinlenme zamanları olurdu. Öyle sanıyorum ki Pavlus orada bir yer kiralamıştı ve öğlen saatlerinde oraya gelen insanlara Tanrı sözünü duyuruyordu. Pavlus'un buradaki çalışmaları 2 yıl kadar sürdü. Bunun sonucunda Asya bölgesinde yaşayanların hepsi, hem Yahudiler hem de Yunanlılar Tanrı'nın sözünü duydular. Bu durum Tanrı sözünün o günlerde hangi yollarla yayıldığı konusunda bize bazı fikirler vermektedir. Öyle anlaşılıyor ki Kolese'deki inanlar topluluğu da bu dönemde oluşmuştu. Sizin de bildiğiniz gibi Pavlus hem Kolese'de hem de Roma'daki topluluklara yazdığı mektupları o toplulukları daha henüz ziyaret etmeden önce yazmıştı. O toplulukları başlangıçta görmediyse de o toplulukların oluşmasını sağlayan kişi kendisiydi. Peki bu nasıl oluyordu? Yanıtı çok basit. Bu Trenus dershanelerinde Pavlus'un derslerini dinleyenler aracılığıyla kurtuluşla ilgili iyi haber tüm bölgeye bu yolla yayılmaktaydı. Korint'teki inanlılar Pavlus'tan kendilerini ziyarete gelmesini istediklerinde onlara yanıt olarak şunları yazıyordu. 1. Korintliler 16. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında. Şu ara ayaküstü uğramak istemiyorum size. Çünkü Rab izin verirse bir süre aranızda kalmayı umuyorum. Ama Pentekost'a dek Efes'te kalacağım. Çünkü önümde etkin biçimde çalışabileceğim geniş bir kapı açıldı. Buna karşı direnen de çok. 2 yıl boyunca sevinç getirici haber öylesine çok duyulmuştu ki bunun sonucunda Ön Asya'da yaşayıp da bu haberi duymayan hiç kimse kalmamıştı. Sanımca Ön Asya'daki 7 kilise Elçi Pavlus'un bu dönemde Efes'te verdiği vaazlarının sonucunda ortaya çıkmıştı. Herhalde Pavlus'un bu bölgede yaptığı çalışmalar onun hayatındaki en yoğun ve en bereketli çalışmaları olmuştu.